Ben sizi bugün Markos 1. bölüme götüreceğim. Gidebildiğimiz kadar, devam edebildiğimiz kadar ederiz. 1. bölüm 14. ayetten 20. ayete kadar olan kesim. Ben bu Markos 1. bölümde yer alan bu kısa parçaya bir başlık verdim. Okuduktan sonra hazırlık yaparken verdiğim başlık da Mesih İsa ile karşılaşma diye bir başlık verdim. Mesih İsa ile karşılaşma başlığını bu kısa parçaya verdim sevgili kardeşler. Onun için belki bu parçayı okuyalım öncelikle. 1. bölüm 14. ayet, Markos 1. bölüm 14. ayetten 20. ayete kadar olan kesim. Şöyle diyor, Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura Celile'ye gitti diyor. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydılar. İsa onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Gerçekten kısa ama gerçekten aslında kayda değer bir kısa bir parça. Hepimiz için çok önemli. Özellikle böyle son zamanlarda Rabbin sözünü duyurma noktasında bu kadar iştahlı olmamız gerektiğini söylüyor olduğumuz için bu parçanın hepimiz için güzel bir parça olacağına inanıyorum. Şimdi Rabbimiz biliyorsunuz Yahya'nın vaftizi sonrasında göklerden gelen onay sözleriyle destekleniyor. Sevgili oğlum budur sözleriyle, onay sözleriyle desteklendikten sonra kutsal ruhun yönlendirmesiyle ne yapılıyor? Şöyle Rabbimiz gönderiliyor. Sonrasında da okuduğumuz gibi Celile'ye giderek açık hizmetine başlıyor. Sonrasında da okuduk. Tanrı'nın müjdesini diyor, duyura Celile'ye gidiyor. Şimdi kutsal kitaptan anladığımız kadarıyla bu parçaya baktığımızda gördüğümüz kadarıyla Rabbimizin halk arasında gittiği yerlerde bildirisi neydi? Aslında onun bildirisi çok açıktı, çok netti. Üç noktayla aslında bunu açıklamak mümkün. Gördüğümüz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla diyor ki zaman doldu. Bildirisi buydu, zaman doldu. Yani krallar kralı olan Rab İsa Mesih'in insanlar arasında görüneceği zaman geldiğini ifade ediyordu. Zaman doldu ifadesini burada kullanırken Rabbimiz. Ve sonrasında ikinci nokta olaraktan egemenliği yaklaştı diyor. Demek ki İsa Mesih halkın arasında olmuş olduğu için egemenliğinin de yaklaşmış olduğunu doğal olaraktan söylüyordu. Ve üçüncüsü bakıyoruz insanları ne yapıyor? Tövbe etmek ve müjdeye iman etmek için çağırıyor. Yani evet Tanrı'nın egemenliğinden söz ediyor. Bu doğrudur zaman doldu diyerekten ama bu egemenliğe girebilmenin bir ön koşulu var. Doğru mu? bu egemenliğe girebilmenin bir ön koşulu var. Nedir bu ön koşul? Üçüncü nokta bunu açıklıyor. Tövbe etmek ve müjdeye iman etmek. Demek ki tövbe ve iman. Demek ki İsa Mesih'in aslında getirmiş olduğu mesaj, Yahya'nın getirdiği mesajla iç içe olduğunu, farklı bir mesaj olmadığını burada net bir şekilde görebiliyoruz sevgili kardeşler. Tövbe, iman ile iç içe olan bir durum. Yani tövbe olmadan iman etmek kesinlikle mümkün değil. İman olmadan da tövbe de kesinlikle olmaz sevgili kardeşler. Onun için iman ile Mesih'e döndüğümüz zaman ne yapıyoruz? Aslında gitmekte olduğumuz yön neydiyse o zamanlar ters istikamete, yani bir şekilde gitmekte olduğumuz yöne, gitmekte olduğumuz yöne sırtımızı dönmüş oluyoruz aslında. Eski hayata, eski yaşama sırtımızı dönmüş oluyoruz ve sırtımızı eski hayatımıza döndüğümüz zaman yüzümüzü de Rabbimiz ve kurtarıcımız olan İsa Mesih'e çevirmiş oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için sırtımızı eski hayata dönmeden, yani tövbe etmeden, iman ederek Rab İsa Mesih'e yüzümüzü çevirmek kesinlikle mümkün değil. Onun için tövbe ile imanı bir bütün olaraktan görmemiz gerekiyor. Çünkü aslında buradaki tabii ki tövbe sözüyle, daha sonra şimdi uğraştığım için biliyorum, 1. Yuhanna mektubunun 1. bölümün 9. ayetinde yer alan, hani günahlarınızı açıkça söylerseniz güvenilir ve adil olan Tanrı sizi her suçtan ve günahtan kurtaracak dediğinde, oradaki açıkça söylemek sözü ile kullanılan Yunanca sözüyle burada tövbe sözü farklı sözler. Yani iki tövbe sözü var. Bunlardan bir tanesi metanoi diye bir söz. Metanoi. Metanoi demek değerli kardeşler, aslında bizim Rab İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar verdiğimizde gösterdiğimiz bir eylem, sergilediğimiz bir eylem metanoi. Yani gitmekte olduğun istikamette geri dönüp ters istikamete yürümek demek. Bunu biz ne zaman yapıyoruz? İman ettiğimizde, yani İsa ile yürümeye karar verdiğimizde metanoi gerçekleşiyor. Aslında gerçeğe ulaşmak anlamı taşıyor. Ama burada eğer günahlarınızı açıkça söylerseniz, 1. Yuhanna 1. bölüm 1:9'a söylediği söz aslında metanoi değil, homo logeo sözü kullanılıyor. Homo logeo sözü, homo aynı demek. Zaten affedersiniz, homoseksüel dediğimiz zaman değil mi? Aynı cins, aynı şey diyoruz. Aynı cinsten olanlar. Şimdi homo aynı. Logos, logeo, logos sözünden geliyor. Söz demek. Logos söz. Homo logos. Yani aynı söz. Bunun anlamı nedir? Aslında şudur. Aynı sözü söylemek. Nedir bu? Ben iman ediyorum. Evet, metanoi ile Rab'be geri dönüş yapıyorum ama her şey bitmiyor. Günahlı bir dünyada yaşadığımız için düşüşler oluyor. O zaman ne yapıyoruz biz? Her gün neye düşüyorsa günah olaraktan onu açıkça söylüyoruz. Yani Rabbin tarafına geçerek, homologoyonun sözü o, onun anlamı bu. Aynı sözü Rabbin tarafına geçerek, evet Rab, günah işledim diyoruz aslında tövbe ederken. Yaptığımız eylem bu değerli kardeşler. Onun için metanoi ile homologoya sözünü bir arada göremeyiz. Bir bütün olaraktan göremeyiz. Ayrı ayrı ifadeler olduğunu yeri gelmişken söylemek isterim. Şimdi Rabbimiz Celile'ye geliyor ve Celile Gölü kıyısında göle ağ atmakta olan kimi görüyor? Simon ile kardeşi Andreas'ı görüyor. Daha sonra da kimleri görüyor okuduğumuza göre? Teknede ağlarını onaran Yakup ve Yuhanna'yı görüyor. Dört kişiyle orada karşılaşıyor Rabbimiz. Ve bu kişiler, yani her dördü de aslında, sadece Simon ve kardeşi Andreas değil ama diğerleri de balıkçılık yaparak hayatını kazanan, yaşayabilmeleri için bir kazanç elde etmeye çalışan kişilerdi. Bu mesleği bu alanda kullanıyorlardı. Şimdi bu basit insanlar, yani balıkçılar gerçekten de basit insanlardı. Aslında baktığımız zaman, araştırma yaptığımız zaman balıkçılık mesleği hatta hakikaten de getirisi olan, yani para getiren bir meslekti. Ama böyle çok basit, mesleği olmayan kişilerin yaptığı bir alandı, bir branştı. Yani onun için meslek sahibi olmayan insanların el atıp yapmaya çalıştığı bir branştı. Çok fazla değerli, önde olan bir branş değildi sevgili kardeşler. Onun için Rab onları, o basit balıkçılara ne diyor? İnsan tutan balıkçılar yapacağını söyleyerekten onları ne yapıyor? Çağırıyor. Şimdi bu insanlar bu çağrıyı beklemişler miydi? Kesinlikle hayır. O gün, o çağrıldıkları gün, aslında her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi o günde, değil mi, ne yaptılar? Balık tutabilmek için ne gerekiyorsa onun hazırlıkları içerisindeydi. Ama Rab geliyor, onları insan tutan balıkçılar yapacağını söyleyerek onları çağırıyor sevgili kardeşler. Ve ilginç olan burada gerçekten de bu insanlar böyle bir çağrıya aslında hazır değildiler. Ama hazır olmamalarına karşın ilginç bir nokta var. Bu kişilerin aldıkları çağrı karşısında sergilemiş oldukları tutum bana göre gerçekten de kayda değer bir nitelik taşıyor. Bunun altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. Yani baktığımız zaman aslında Rabbimiz her birimizi de yaşamlarımızın bir noktasında, belirli bir noktasında, bunlar kimimizde 5 yıl önce, kimimizde 15 yıl önce, kimimizde 35 yıl önce, yaşamlarımızın bir noktasında ne yaptı? Rab bizleri çağırdı, değil mi? Çağırınca o çağrıya biz de evet kararını verdik ve ne yaptık? İman ettik ve Rab ile yürümeye karar verdik. Zaten iman etmenin, etmiş olmanın karşılığı nedir? İsa'yı izlemek, onun ardından gitmek oluyor. Ve biz o kararı verdiğimizde, o çağrı karşısında evet dediğimizde, Rab'le yürümeye karar verdiğimizde biz o günü, o anı düşündük mü, planladık mı sevgili kardeşler? Hiçbirimiz planlamadık. Bu öğrenciler de seçilirlerken, Rab onları çağırırken, bu kişiler yaşamımızın bir döneminde birisi gelecek bizi böyle bir hizmete çağıracak diye onun hazırlığı içerisinde değillerdi. Doğru mu? Şimdi ben kendi hayatıma baktığım zaman 1979 yılının sonuna kadar İsa Mesih'i bir peygamber olarak, yani Hristiyanların bir peygamberi olaraktan tanıyordum. Ve 1979'un sonunda, sonlarına doğru işitmiş olduğum bir vaaz, daha doğrusu 1979'un başlarına doğru işitmiş olduğum bir vaaz sonucunda değerli kardeşler, Rab İsa Mesih ile yürümeye karar verdim. Şimdi bakın, ben hiçbir zaman düşünemezdim ve hiçbir zaman da planlamadım bunu. Bir gün, yani 1979 senesinin bir ayında Rab sözü aracılığıyla benimle tanışacak. Yani benimle karşılaşacak. Hangimiz düşünebilirdi Rabbimiz ile karşılaşacağınız dönemi? Değil mi? Kaç yıl oldu senin Rab ile karşılaşalı Ayşe? Aşağı yukarı. 10 sene. Bak 10 yıl önce. Sen biliyor muydun 10 yıl önce bir şekilde İsa Mesih ile karşılaşacağını? Hayır. Sami sen de öyle. 20 sene. Enver sen? 90. Tamam. Yani baktığımız zaman değil mi? Kimse bunun bir şekilde planını yapmadılar değerli kardeşler. Onun için diyebiliriz ki hamdolsun Rab bizleri bir noktada seçti. Bizler de evet kararını vererek onunla birlikte yürümeye karar verdik. İşte bugün zaten her pazar burada bir araya gelmiş olmanın temel amacı da bu zaten değerli kardeşler. Onun için burada tabii ki sadece Rabbimiz bizi çağırmakla kalmıyor. Aynı zamanda da değerli kardeşler iman ettikten sonra bize bir sorumluluk veriyor aslında. Yani sadece iman etmekle kimimiz 10 yıl önce diyorsunuz 15 yıl 20 yıl önce değil mi? Baktığımız zaman iman ettiğimiz noktayla her şeyin bittiğini söyleyemeyiz. Aslında asıl serüven, macera, iman kararını verdikten sonra, o kararı aldıktan sonra başladığını gerçekten söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Onun için Rabbimizin nasıl ki bu balıkçılar için bir tasarısı, bir planı vardıysa da bizim de, bizler için de bir planı, bir tasarısı kesinlikle var sevgili kardeşler. Bunu başka bir şekilde söylemek gerekiyorsa, ifade etmek gerekiyorsa aslında gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Aslında Rab İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermiş her Tanrı çocuğu aslında insan tutan balıkçılar olaraktan çağrılmışlardır. Yani bunu diyemeyiz. Bu sadece ve sadece misyonerler için diyemeyiz. Bu her bir canın Rabbin o cana yüklediği sorumluluk sevgili kardeşler. Onun için Rab bizi çağırdığında, karar verdiğimizde, onu izlemeye karar verdiğimizde ve Rab bize bu sorumluluğu bizim üzerimize yükledikten sonra biz ne yapıyoruz? İnsan tutan balıkçılar konumunda aslında iman hayatını sürdürüyoruz. Ama nasıl sürdürüyoruz? İnsan tutan balıkçılar olaraktan sürdürüyoruz. Onun için bu noktada tabii ki insan tutan balıkçılar olabilmek için yapmamız gereken bir şey var. Nedir o? Çok net bir şekilde bu öğrencilerin, yani bu balıkçıların, bu basit insanların yaptıklarının aynısını yapmaktı. Ki hepimiz de bunu yaptık diye düşünüyorum değil mi? Bir takım şeyleri geride bırakmamız gerekiyordu. Bir takım şeyleri terk etmemiz gerekiyordu sevgili kardeşler. Onun için genelde bir takım şeylerden vazgeçmek gerektiğini söylediğimiz zaman ya da birileri bize bir takım şeylerden vazgeçmemiz gerektiğini söylediği zaman pek hoşumuza gitmez. Vazgeçmek, bir şeyleri terk etmek, bırakmak, geride bırakmak pek hoşumuza giden bir davranış değil değerli kardeşler. Ama bunu düşündüğüm zaman biraz aklıma şu geldi. Ya aslında evet doğrudur. Bir takım şeyleri bırakmamız gerekiyordu ve işte kolay olmadı. Ve hiç de hoşumuza giden şeyler değildi bir takım şeyleri geride bırakmak. Ama düşündüğüm zaman aslında Rabbimiz bu yeryüzüne bir takım şeyleri bırakıp da gelmemiş olsaydı. Yani bir takım şeyleri geride bırakmamış olsaydı, terk etmemiş olsaydı hiçbirimizin kurtuluşu gerçekleşmezdi. Yani Rabbimiz geride bir takım şeyleri bırakması gerekiyordu. Yani bir şekilde bunu kutsal kitapta Filipliler 2. bölümde 8. ayette net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Filipliler 2 ayet 8'de kul özünü aldı diyor. İnsan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Görkemini, ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine büründü ve ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Yani Rabbimiz bunu yapması gerekiyordu. Bir şeyleri geride bırakması gerekiyordu. Şimdi değerli kardeşler, şu soruyu burada kendinize sorun. Gerçekten Rabbimizin göksel tahtını terk etmesi yüce bir terk ediş değil miydi bu? Gerçekten yüce bir terk edişti. Aslında büyük bir fedakarlıktı bu. Neden? Bize olan sevgiden dolayı. Bunu bizim kurtuluşumuz için yapması gerekiyordu. Bakın bizler de değerli kardeşler bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Evet Evet doğrudur. Biz iman edebilmek için bir şeyleri geride bırakmamız gerekiyor. Ama hizmetimizi de sağlıklı bir şekilde götürebilmek için yine bizim hayatımızda bir takım şeyleri bırakmaya devam ediyor olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bu bırakma işini düşünürken aklıma her zaman misyonerler geliyor. Yani Tanrı işçileri, hizmet görücüler, yani hizmetçiler diyelim. Misyoner sözü bazen yanlış anlaşılıyor bizim Türk toplumunda maalesef. Ama o görevi diyelim, o görevle görevlendirilmiş kişiler olaraktan bu insanlar ne yapıyorlar? Aldıkları, Rab Tanrı aracıyla aldıkları o sevgiyi başka insanlara götürmek için ülkelerini terk ediyorlar. Rahatlarını terk ediyorlar. Değil mi? Ve belki kariyerlerini, etiketlerini geride bırakıyorlar. Ben birisini tanıyorum. Kendisi gerçekten de iyi bir mesleği vardı. Kendisi bu hava raporlarını veren bir bölümden mezundu. Gerçekten de üst konumda bitirmişti. Ve kendisi bırakıp Türkiye'ye gitmişti. Rabbin bu sevgisini oradaki canlara paylaşabilmek için. Kolay olmadı. Ailesini bir süre terk etmesi gerekiyordu. Ondan sonra kilisesini, kardeşlerini, sevdiklerini, değil mi? Ve sahip olduğu o güzel iş konumunu, çok güzel bir iş işi vardı. Onu bir şekilde bırakması, terk etmesi gerekiyordu. Şimdi baktığım zaman bu da bir fedakarlık. Onların da bir şekilde bu şeyleri terk etmesi, geride bırakması gerçekten de büyük bir fedakarlık. Ve Rabbimiz İsa Mesih onlara ne diyor? 17. ayette diyor ki beni izleyin diyor. Sizi insan tutan balıkçılar yapacağım. Şimdi bu ifade karşısında beni izleyin, sizi insan tutan balıkçılar yapacağım. Bu ifade karşısında onlar ne yapıyorlar? 18. ayette okuyoruz. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Şimdi bakın okuyup geçiyoruz. Belki defalarca bu bölümü Kutsal Kitap çizelgesinden okurken okudunuz, geçtiniz. Ne kadar üzerinde düşündünüz ben bilmiyorum. Ama dikkat edin, bu insanlar yaşadıkları hayatı uzun yıllardır devam etmiş oldukları hayatı geride bırakmaları gerekiyordu. Terk etmeleri gerekiyordu sevgili kardeşler. Onun için ben burada özellikle bu hemen sözü var ya, Almanca'da da gleich sözü var mı Christina? Almanca'da gleich sözü var mı? Değil mi? Gleich var değil mi? Ha. Bu evet, bu hemen sözü çok önemli. Altı çizilmesi gereken söz bu. Bakın alıyorlar hemen. Bu çok kayda değer, dikkate değer bir nokta. Hemen. Şimdi bakın bu insanlar aldıkları teklif karşısında, bunlar iki kişiydi. Kardeş de olsalar, Andreas ve Simon. Kardeş de olsalar ya, bunlar bir şekilde ya tamam iyi güzel iyi söylüyorsun ama şunu yapmamız gerekiyor öncelikle ya da bunu yapmamız gerekiyor diyerek bir tartışma içerisine girmedi bu insanlar. Bu çok ilginç. Yani orada aslında bir tek kişi olsaydı karar vermek kolay olmazdı, zor olmazdı. Ama iki kişi olunca çelişki olabilir. Ama ikisinin uyum içerisinde hemen terk etmeleri, İsa'nın ardından gitmiş olmaları, Yakup'la Yuhanna da hem oradaki işçileri, babasını, tekneyi, her şeyi terk edip gidiyorlar. Yani bu çok çok kayda değer bir nokta olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzden öne çıkarmak istiyorum bu gerçeği sevgili kardeşler. Hiçbir şekilde tartışma yapmadılar, çelişki içerisine düşmediler ve büyük bir özveriyle Rabbimizin ardından gidiyorlar. Şimdi bunu düşündüğüm zaman aklıma şu geldi. Luka 14. bölüme baktığımız zaman çok iyi bir Rabbimizin anlattığı bir olay var. Şölen benzetmesi. Hatırlıyor musunuz şölen benzetmesi? Hani düğüne, şölene bir takım insanlar çağrılıyor değil mi? Şölene çağrılıyorlar. Luka 14. bölümde. Şimdi bu Luka 14. bölüme baktığımız zaman 18. ayetten itibaren 20'ye kadar devam ediyor. Şimdi bu insanlar da aslında baktığımız zaman tam ters bir durumla karşılaşıyoruz. Aslında Yakup, Yuhanna, Simon, Andreas'a baktığımız zaman onlardan tamamen farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bakıyoruz orada ne yapıyor? Bunlar, Türkçe'de güzel bir ifade var. Bin dereden su getiriyorlar bu insanlar. Bin dereden su getiriyorlar. Diyorlar ki, birincisi şöyle diyor. Bir tarla satın aldım, gidip görmek zorundayım. Ya ben size şunu sormak istiyorum. Bir kişi tarla satın almadan önce o tarlayı görmez mi? Yani görmeden kim tarlayı satın alabilir? Mümkün değil. Ama bahane. Değil mi? Bahane. Bahane, bin dereden su getiriyor bu kişi. Ondan sonra bir ikincisi şöyle diyor. Beş çift öküz aldım diyor. Onları denemeye gidiyorum. Ya benim amcam, ben küçükken hatırlıyorum. O da tarlasını sürerdi. Ve bir çift öküzü vardı onun. Ve ben o öküzü satın almaya gittiği zaman sevgili kardeşler iyice bakardı. Ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı değil. Evet, çift sürmeye uygun mu bu öküzler, değil mi diye amcam bunu bir şekilde deniyordu. Yani denemeden kimse öküze karşı kalkıp da para sayıp da vermez. Bir üçüncüsü de bakıyoruz, diyor ki burada yeni evlendim diyor, bu nedenle gelemiyorum. Yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum. Şimdi değerli kardeşler, ben bu Luka 14. bölümdeki bu yaşanan enteresan duruma baktığım zaman, bu bahanelere baktığım zaman, bir de bu bizim basit balıkçılara baktığım zaman, onların sergilemiş olduğu tutuma baktığım zaman dağlar kadar fark var. Şimdi bu insanlar da bir şekilde şunu doğal olaraktan söyleyebilirlerdi. Ya bir dakika, iyi güzel söylüyorsun ama bir dakika, düşünmemiz gerekiyor. Bir süre bize izin ver, bu teklifin üzerinde düşünelim. Diyebilirler miydi? Diyebilirlerdi. Ya da şöyle diyebilirlerdi. Ya iyi güzel söylüyorsun ama bir bakalım, acaba biz balıkçılık yapıyoruz, kazancımız yerinde. Acaba seni izlemenin bize getirisi ne olacak? Nasıl bir değer katacak bize? Yani nasıl bir kazanç, nasıl bir girdi bize sağlayacak diye bence düşünebilirlerdi bu kişiler. Ama bu kişiler böyle şeyleri düşünmediler. O dönemin en karlı olan o balıkçılık mesleğini çekinmeden, düşünmeden, tartışma içerisine, sürtüşme içerisine girmeden ne yaptılar? Evet, teknelerini, o yaşam teknelerini, onlara kazanç sağlayan o tekneleri geride bırakmaları gerekiyordu değerli kardeşler. Şimdi şöyle sorun. Bu insanların, bu basit insanların, basit de olsalar, planları yok muydu gelecek için? Bu insanların planları, bir takım istekleri, arzuları, tasarıları yok muydu bu insanların? Bakın, hangimizin ileri günler için, aylar için, yıllar için planımız yok? Plansız hayat yapıyor muyuz? Özellikle Almanlar, değil mi? Plansız bir şey yok. Yani bu insanlar mutlaka ileriye dönük bir takım planları vardı. Bir takım tasarıları vardı. Bir takım istekleri, arzuları mutlaka ve mutlaka vardı. Ama bunları bırakmaları gerekiyordu. Bence bu da bir fedakarlık. Yani benim bir hedefim var, kurmuşum. Bir çağrı alıyorum, bırakıyorum onu. O kişinin ardından gidiyorum. Gerçekten bunu birazcık ince düşünmenizi rica ediyorum. Kayda değer bir nokta. Çok önemli bir karar. Bu insanların vermiş olduğu karar büyük bir fedakarlık örneği değerli kardeşler. Evet. Söylemeye çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım nokta şu. Basit bir kararmış gibi görünüyor olmuş olsa da, hemen onların arkasından gitti, okuyup geçiyoruz, o kadar kolay bir karar olmadığıdır. Söylemeye çalıştığım aslında bu. Bu kişilerin aldığı karar kolay bir karar değildi. Demek ki ortaya çıkan ruhsal ilke şudur. Rabbin çağrısına yanıt verip onun ardından gitme kararı verdiğinde ne oluyor? Bir takım şeyleri bırakman, terk etmen gerekiyor. Arkaya atman gerekiyor. Bu kadar basit, bu kadar net. İşine gelse de gelmese de sevgili kardeşler. Maalesef burada anladığımız bu. Yani iman etmeden önce yaşamakta olduğun hayatı, eski günahlı hayatı öncelikle bırakman gerekiyor. Daha sonra da o iman hayatını sürdürürken o süreç içerisinde biliyorsunuz iman hayatı bir süreç. O süreç içerisinde de Rabbin seni yontmasına izin vererek bir takım şeyleri hala atmaya çalıştığın o bir takım şeyleri de atmamızı bekliyor Rabbimiz. Onun için eski hayatımızda gerçekten neler vardı neler atmamız gereken. Bilmiyorum sizin hayatınızda hala uğraştığınız, atmaya çalıştığınız bir takım şeyler var mı? Aslında yok diyeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü hepimizin hayatında hala hoşumuza gitmeyen birçok noktalar var. Yani mücadele ediyoruz mutlaka. Bırakmak istiyoruz, geride bırakmak istiyoruz. Yani hizmetimize engel olan, yani hizmetimizi aksatan, öyle diyelim. Hizmetimizi aksatan bir takım şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Ben mesela birçok kişilerden duydum. Az önce söylediğim gibi adam gerçekten de önde olma hırsı içerisindeydi. Onu terk etmesi gerekiyordu. Daha fazla kazanma hırsı vardı. Onu bırakması gerekiyordu. Adam ne bileyim bir takım planlar yapmış. Önüne bir takım hedefler koymuş. Ve o hedeflere baktığında o hedefi de geride bırakması gerekiyordu. Birçok şeyleri ilave etmek tabii ki mümkün. Ama ben şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih'e itaat etme konusunda ne mala mülke ne de başka şeylere, başka etkenlere izin verilmemesi gerekiyor. Yani Rabbimiz bizi çağırdığında o çağrının önüne, o hizmetin önüne geçebilecek ondan daha değerli bir şey olmaması gerekiyor aslında. Bu yüce çağrı, bu yüce yaşama çağrının ötesinde başka hiçbir şey olmaması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu kişilerin tek bir soru bile sormamış olmaları en büyük kanıt olduğunu düşünüyorum değerli kardeşler. Onun için bugün Rabbimiz aynı şekilde sözünü ve kutsal ruhu uyum içerisinde kullanaraktan yine birçok kişiyi hizmete çağırıyor. Önce ne yapıyor? Önce yaşama çağırıyor. O yüce yaşama çağırıyor. Tövbe ederek, iman ederek o yüce yaşamın içerisine giriş yapıyoruz. Daha sonra da neye çağırıyor? Hizmete bizi çağırıyor değerli kardeşler. Hiçbir şey buna engel olmaması gerekiyor. Ben de dediğim gibi birçok şeyi geride bırakmam gerekiyordu. 1979'da evet kararını verdiğim zaman. Emin olun bunun altını önemli çiziyorum. Öyle bir noktaya geldim ki o benim bir grup 6-7 kişilik bir grubumuz vardı. Çok yakın olduğumuz, samimi olduğumuz, akşamları her zaman buluştuğumuz, lak lak yaptığımız, birçok yere beraber gittiğimiz arkadaşlar beni terk etti. Onlar beni yolda gördükleri zaman yolunu çevirdiler. Ve iş yerindeki arkadaşlar bana başka gözle bakmaya başladılar değerli kardeşler. Özellikle Hristiyan olduğumu öğrendikleri zaman. Ve babam bile bana şu ifadeyi söylemişti. Artık benim Recep adında oğlum yok demişti. Bu benim için hiç de kolay değildi değerli kardeşler. Bunların hepsine göğüs gelmek gerekiyordu. Bunların hepsini geride bırakmak gerekiyordu. Ama Rabbimizin kendisi de 7. bölümde diyor. Bizi çağırdığında ne diyor? Diyor ki kapı dar, yol da çetin. Yani Rabbimizin yolu kolay bir yol değil. Dar bir yol. Bu çağrıyı yaparken biz bunu göze alarak adım attık. Değil mi? Yolun dar olduğunu, yolun çetin olduğunu, kapının dar olduğunu bize net bir şekilde söylüyor değerli kardeşler. Onun için Rab bizi bir takım şeylere çağırdığında gerçekten rahatımızı bırakmamız belki gerekebilir. Bir takım şeyleri terk etmemiz belki gerekebilir değerli kardeşler. Ben şunu açık bir dille söyleyebilirim. Ben 1979'da kararımı verdiğim zaman gerçekten Rab beni bu hizmete çağırdığında, benim halkım için bu hizmete beni çağırdığında ben daha sonra hemen anlamadım ama daha sonra şunu gördüm ki Rabbimin o teklifi, o yüce teklifi, o yüce çağrısının önüne geçebilecek ondan daha üstün bir şeyin olmadığına tanık oldum. Gerçekten iyi ki bu çağrıya evet dedim. Bu çağrının üstesinde, yukarısında çok daha üstün bir şey olmadığını ben Recep olaraktan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sevgili kardeşler. Evet, Rabbi eski hayatımızı terk edip yaşamı geride bıraktığımız zaman ne oluyor? Bir şekilde bambaşka bir yaşam içerisine giriş yapmış oluyoruz değerli kardeşler. Yüce bir yaşama Rabbimiz öncelikle bizi çağırıyor. Şimdi bu insanlar çok basit insanlardı. Ve biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Kariyere, etikete, eğitime önem veren bir toplumda yaşıyoruz. Doğru mu? Bakın değerli kardeşler, bunu da açıkça söyleyeyim. O dönemde de bu farklı değildi. Bu dönemde de farklı değil değerli kardeşler. Eğitim önemli, kariyer önemli, sahip olduğum meslek önemli. Değil mi? Yani mühendis olan mühendis olmakla övünüyor. Doktor olan doktor olmakla övünüyor. Bir menajerse iş... Bir şirkette yönetici ise onunla müdür olmaktan övünüyor ve elde ettiği o büyük kazançla övünenlerin sayısı da gerçekten az değil değerli kardeşler. Ama bu insanlar evet sahip oldukları meslek o kadar almışan bir meslek değildi ama getirisi olan bir meslekti. Dedim ya parası olan bir meslekti ve bunu hiç düşünmeden bıraktılar ve Habercilerin İşleri 4. bölümde 13. ayette şöyle okuyoruz. Bu düşünceyi bakın nasıl destekliyor Kutsal Söz. Bu öğrenciler hakkında konuşurken kurul üyeleri diyor. 4. bölüm 13. ayeti. Kurul üyeleri Petrus ve Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş. Dikkat edin. Eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar diyor. Şimdi burada çok güzel bir soru sormak gerekiyor. Şimdi kurul üyeleri etiketi olan insanlardı. Bu etiketi olan insanlar hiçbir şeyi olmamış, eğitimi olmamış, kendilerinden çok çok aşağıda olan insanlara baktıklarında sıradan insanlar, basit insanlar, eğitimleri yok ama böyle insanlar olmasına rağmen onlar büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Neydi? Onları şaşırtan neydi değerli kardeşler? Neydi biliyor musunuz? Bak ayete devam edin. Yanıt veriyor. Diyor ki İsa'yla birlikte bulunduklarını fark ettiler değerli kardeşler. Demek ki bu insanlar sıradan eğitim görmemiş insanlar da olmuş olsalar Kutsal Ruh'un yönetimi altında olduklarını, kime ait olduklarını anlamışlardı. Bu çok önemli. Ben o zaman burada şu ifadeyi kullanmak istiyorum değerli kardeşler. Saat de doldu ama bunu söylemek istiyorum lütfen. Aslında Mesih'te olmak, İsa'da olmak ne yaratıyor? Fark yaratıyor. İsa'da olmak fark yaratıyor sevgili kardeşler. Evet, Rabbimiz bizi yaşama çağırıyor. Yüce bir yaşama çağırıyor. Ama çağırdığı zaman değerli kardeşler bizlerden çağırırken bir özellik arıyor mu? Bir nitelik arıyor mu? Hayır. Basit olsak, en aşağıda bir seviyede toplum gözünde en aşağıda olan insanlar da olmuş olsak Rab bizi çağırıyor buna rağmen ama alıyor basit insanları işe yarayacak duruma getiriyor. Yani nitelikli duruma getiriyor. Nitelik aramıyor. Bunu her zaman yeri geldiğinde söylüyorum burada. Ama ne yapıyor? Nitelikli duruma getiriyor. Ve o insanlar o kendilerini dünya gözünde çok eğitim görmüş o insanlar gördüklerinde ya bu insanlar bu kadar basit insanlar olmasına rağmen biz şaşırıyoruz. Bunlar mutlaka İsa ile birlikte olmuş olması lazım. Yani İsa ile birlikte olduklarını fark ediyorlar. Rab gerçekten şükrediyorum değerli kardeşler. İstiyorum ki Rab benden başlayarak sizlerden de daha sonra devam ederekten insanlar bize baktıkları zaman insanlar bizlere baktıkları zaman kime ait olduğumuzu görsünler. Yalvarıyorum size. Kim için koştuğumuzu, neleri ayaklar altına aldığımızı, neleri geride bıraktığımızı, neleri terk etmemiz gerektiğini etrafımızdaki insanlar görsünler, anlasınlar ve gerçekten de aslında ait olduğumuz Tanrı'ya yücelik getirsinler.